Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özdağ.
Ben Mesut Çevik.
Çok beklediğimiz Mobil Dünya Kongresi'ni geride bıraktık ve orada tanıtılan aslında çok önemli telefonlar vardı. Bunların hepsini istedik ki bu hafta Mesut'la beraber Mobilite'de konuşalım. Şimdi ilk olarak aslında fuarın yıldızı olan firmadan başlamak lazım. Nokia. Biz hani hep üst seviye telefonları bekledik. G6 geldi dedik. İşte Sony Xperia XZ Premium ama standa gittiğiniz zaman kuyruğun hiç bitmediği firma Nokia oldu. Nokia içerisinde 3310 standı oldu. Özellikle evet,
fuarın tam olarak kalitesini de buradan anlayabilirsiniz bu sene.
Özel tabii yani Samsung olmayınca istediğiniz zaman ilginin bir kısmı kaybolmuş oluyor. Ama tabii diğer telefonları da konuşacağız. Tanıtım yapılan önemli telefonlar var arkadaşlar. Önce şunu söyleyeyim. Nokia'nın Türkiye'den de sorumlu olan yöneticisiyle ben bir buluştum orada. Biraz sohbet etme şansı yakaladık. İlginç olan nokta Lübnan kökenli bir beyefendi, kendisi eski Nokia çalışanı zaten ama annesi Türk asıllı. Ondan dolayı da Türkiye'ye karşı ayrıca bir ilgi ve alakası var. Belki de bundan dolayı Türkiye operasyonunu ona da vermiş olabilirler. Çünkü duygusal bir bağ olduğunu kendisi de söylüyor zaten. Kesin olan şu. Nokia'nın Türkiye operasyonları başladı. Zaten daha önce de konuşmuştuk. Arka tarafta, mutfakta burada birkaç personel var. Çalışmalarına devam ediyorlar ve tabii özellikle biz bir referandum sürecine gireceğimiz için tam tarih veremiyor ama muhtemelen Nisan sonu Mayıs başı gibi Türkiye'ye satışa başlarız diye bir takvimde bulundu kendisi. Hangi telefonla gelecek diye sordum. Önce 3310'dan başlayalım çünkü meraklısı çok. İngiltere'de özellikle mesela bazı üst seviye telefonlardan daha fazla ön sipariş aldığı ve satış konusunda pozitif sinyaller verdiği söyleniyordu. 3310'la ilgili tam cevap vermiyor çünkü 2G destekli bir telefon olduğu için operatör kanalı pek sıcak bakmıyor. 2G şu an Türkiye'de ağ altyapısı olarak var ama yavaş yavaş 4G'ye kaydırılacak o frekanslarda. O tarafta operatörler de 2G tarafında çok ilgili değiller açıkçası. Dolayısıyla operatörlerin ilgi göstermemesinden dolayı satış tarafı biraz zayıf kalacak gibi görünüyor ama bir şekilde biz geleceğiz diyor. Belki operatörde bir bundle kampanyasıyla Nokia 6'nın yanında hediye verecekler ya da başka türlü bir şeyler olacak ama az miktarda gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Bunun dışında Android tabanlı Nokia 3, 5, 6 gibi telefonlar var. Orada da bana fiyat vermedi ama ben orada Türkiye'de telefon konusundaki dağıtım kanallarında iddialı bazı firmaların yöneticileriyle konuşma şansı yakaladım. Hani dedim nedir bu işin akıbeti, ne olur? Dedikleri şey şu: Nokia'nın Türkiye'de her zaman bir alıcısı var. Nokia markasını gördüğü tabii, için evet, olacak bir kitlesi var.
Dünyada da var.
Dünyada da var. Bunun dışında ama ilginç bir şekilde telefonun kendi segmentinde fiyatına ve özelliklerine nazaran Nokia çok iyi fiyatlar teklif etti diyorlar.
Şimdi Erdi, bir şeyin altını çizmek istiyorum burada. Nokia diyoruz ama aslında HMD marka ama üstünde Nokia yazan Çinli telefonlardan bahsediyoruz. Şimdi, yani şimdi Nokia'nın o Finlandiya'yla Nokia'yla hiçbir alakası yok şu an.
Şöyle, bizim en son hatırladığımız Nokia telefonlar Nokia tarafından üretilen, mühendisliği hakikaten Nokia'nın devasa mühendislik ekibi tarafından yapılan telefonlardı. Microsoft ekolünden bahsetmiyorum. Microsoft zaten artık işin evet, son dönemiydi ama Nokia yapan dönemdeki ekip başka bir ekipti. Şimdi Nokia diye bir firma hala var Finlandiya'da. İşte Alcatel Lucent satın aldılar. İşte dünyada 4G, 5G altyapıları yapıyorlar vesaire vesaire. Ama onlar da şeyin farkında. Nokia hala bir marka ve mobil cihazlar tarafında hala potansiyeli var. Ne yaptılar bunlar? Foxconn'un da bir taraftan işin içerisinde olduğu, merkezi yine Finlandiya olan HMD diye bir şirket kurdular ama Foxconn çok ciddi bir orada katkı ve ağırlığı söz konusu. Bu firma isim hakkını aldı. Özellikle Microsoft'la da anlaştılar, özellikle Feature Phone tarafında ve aynı zamanda Nokia'nın sahip olduğu mobil cihazlara yönelik diğer tüm teknolojiyi de kullanma yetkisine sahip. Ki kendi alanında bir anlaşma galiba 2021'e kadar bu haklara sahipler ve isim üzerinden yeni telefonlar geliştirerek bunların hem satış hem dağıtım hem de satış sonrası teknik hizmet ve desteğini verecekler. Ama dediğim gibi bıraktığımız yerden devam etmiyor Nokia. Ayrı bir operasyon var, ayrı bir şirket var. Bir taraftan Nokia'nın ortaklığı devam ediyor ama ekip farklı. Ekip farklı derken de şunu söyleyelim. Yeni oluşturulan şirkette de bir sürü eski Nokia çalışanı var. Ama bu tarafta tabii eski Nokia kadar mühendislik yatırım yapmışlar mıdır vesaire, onu henüz bilmiyoruz.
Ve tabii burada önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi biz Nokia mesela 820, 920 tanıtıldığında ya da 925 tanıtıldığında hep Nokia'nın yenilikçi işte ses kaydetme teknolojileri, kamera, yenilikçi mikrofonları, yenilikçi kameraları, yenilikçi ekran teknolojileri, bunları konuşuyorduk. Şimdi dikkat ederseniz Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Nokia'ların hiçbirinde bu tip şeyler konuşulmuyor. Yok. Fiyat, işte yok eski telefonu almışlar, elden geçirmişler, daha dandik başka bir telefon üretmişler falan filan, bunları konuşuyoruz. Dediğin, ya Mobil Dünya buraya mı geldi ya? Yani bu mudur yani?
O dediğinde haklısın. Yani fuardaki Nokia olarak 3310'u bir tarafa bırakıyorum. O sadece 3310 isminde kutu bile koysam muhtemelen ilgi çekerdi ama bize gösterdiği diğer telefonların herhangi bir o segmentlik telefonundan bir başka farkı yok üzerine Nokia yazması
dışında. Hani operatör demiş ya, orada onun için söylemek istiyorum. İşte segmentine göre uygun telefon. Yani tabii ki Çinli bir telefon yani elinin altındaki segmentine göre daha uygun olacak. Üstüne Nokia yani yazması haricinde hiçbir mühendislik bir şey.
Şeyini atlamamak lazım. Sonucunda Türkiye'de ofis kurmuşlar, teknik servis anlaşmaları yapmışlar vesaire. Bir Çinli gibi de olmaz ama ona rağmen Çinli'ye yakın fiyat verirlerse Nokia markası da belki
çünkü satarlar.
Onu söylemek lazım. Bir de şey var. Onlara da sordum. Ben dedim ki ya eski Nokia dedim Kazakistan'da özel bir çalışması vardı. Kamera tarafında yenilikçi durumlar yapıyordu. Nedir hani olacak mı? Pek çok olasılık var üzerine çalışıyoruz.
Olmayacak demenin
bence. Ondan sonra Nokia 3310 çok fazla iyi gördü değil mi dedim. Evet. Peki dedim bayağı retro bir toplantı odası yapmışlar. Etrafta Nokia'nın tüm zamanların en çok satan telefonları 8810'lar vesaire. Ya dedim 3310 güzel. Ama mesela bak dedim 8810 var. Bak dedim orada 7110 var dedim. Onlar yenilenerek gelebilir mi? Her türlü potansiyel var. Yeniliklere açığız. Orada da hani muhtemelen şey yapacaklar. Döneminde tutmuş bazı Nokia telefonlarda yeni donanım ve belki
Android yazılımlara kadar sömürecekler bu kadarıyla.
Belki de bu şirketin misyonu odur.
Evet olabilir.
Dönemin bütün o tutmuş ürünlerini yenileyelim, koyalım, satalım sonra ya yavaş yavaş mağazaya çekelim.
Neyi çözemiyorum biliyor musun? Bak marka ne kadar güçlü. Hala da yani Finlandiyalılar gidiyor Çinlilerle Minlilerle ortak verip, marka ismini satıyorlar falan. Ne oldu bu firmaya da? O dönemden bu döneme kadar gelindi. Markayı satacak, Çinlilere verecek, onların üstünden satış yapması, eskiyi sömürecek hale geldiler. Onu çözemedim. Yani dönemin en yenilikçi firması nasıl bu hale düşebildi ya?
İşte yani sonucunda Nokia'yı bir firma satın aldı da tekrar Android telefon yaptırmadı. Yine aslında Nokia var Finlandiya'da.
Evet.
Şimdi bir işbirliğiyle Android telefon yapmaya çalışıyorlar. Yani 3310 dediğin telefon döneminde 120 milyon satmış. Dünyadaki en çok satan 3. 4. telefon bakıyorsun. Ama Android yapmak varken o telefonları misal veriyorum yenileyerek koymak varken bir şekilde
ismi sömürebilmek adına
Symbian'ı bırakıyorum dedi. Birden Truvat'ı hep konuşuyoruz ya. Microsoft'tan geldi oraya girdi. Windows Mobile şu an piyasada yok. Windows 10 yok. Onu yapacağım dedi. Yaptı. Telefonlar piyasaya sürdü. 3000 liraya telefon sattı. İşte 2000 lira, 2500 o dönem fiyatı neyse. Sonra da dağıldı gitti. Yani hani ve bunların hepsi Mesut 20-30 yılda olmadı.
Evet öyle.
Yani 2007'de ilk iPhone çıktığında Nokia'nın pazar payı %60-70'lerdeydi. 2007'den bahsediyoruz. Şu an 2017. 10 yıl. Hatta satışını düşünürsek 5-6 yıl oldu bunların.
Çok garip ya. Gerçekten inanılmaz.
Şunları yapana kadar o Symbian'ı güncelleye sadece aynı mimariyle devam etmişlerdi. Bugün Nokia belki daha başarılıydı.
Daha ayakta durabilirdi yani.
Böyle
ama
bir gerçek var.
Bakalım yani son gelen nokta bu. Eğer Nokia'yı merak ediyorsanız da burada hani o yüzden belirtmek istedim. Bildiğiniz Finlandiyalılar değil ama işte belli ortaklıkların içinde Nokia çalışanların da olduğu yeni bir firma var.
Çok kısaca şey söyleyeyim. Zaten Android tabanlı cihazla ilgili videolarımız gelecek ama 3310'la ilgili yayınladığım için deneyim nasıldı onu anlatayım biraz. Tabii o döneminde kullandığınız 3310'la alakası yok. Biraz benzetmeye çalışmışlar. Tuş takımı, işte yönlendirmeler, şu bu. Zaten yine S40 tabanlı aynı platformu kullanan bir telefon ama hoşuma giden bir detay oldu. Kamerası iyi. Kamerası gerçekten iyi.
İyi, önemli bir özellik.
Sonucunda aptal bir telefon. 2G desteği var, 3G desteği yok, Wi-Fi yok. İşte Bluetooth var sonucunda. Belki sadece telefonla görüşmek için yanında taşıyabileceğin ikinci bir telefon olabilir. Ki onda da işte 40 euro, 50 euro çevirdiğiniz zaman Türkiye'de çok anlamsız bir fiyata gelecek. Kimse muhtemelen almak istemeyecektir. Sadece meraklısı belki koleksiyon yapmak isteyen olabilir ama kamerası başarılıydı. Yılan oyunu bizim bildiğimiz yılanla alakası yok. Zaten yılan oyunu 3310'da gelmedi. Aslında Nokia'nın gibi ses telefonunda evet, epeydir var renkli yılan. Ama tabii 3310'a çok özdeşleştiği için üzerine düşmüş durumda. Asfalt gibi oyunlar var. Oynamak istersen küçücük ekranda. Onlar da var. Ama isim dışında eski 3310'u kullanmış birisiyim. 3315'i de kullanmış birisiyim. O deneyimi
vermiyor ama keyfi yok.
Açıkçası. Çünkü o telefonlar biraz daha ele oturan.
Evet.
Hani birinin hakikaten kızdığını bulatabileceğin telefonlar ama bunlar pek öyle değil. Diğer bir konu Lenovo. Zaten biz Mobil Dünya Kongresi'ne Lenovo'nun davetlisi olarak gittik. Lenovo'nun CEO'su güzel bir şey yaptı. Bölge bölge çok karışık bir toplantı olmasın diye gazeteciyle bir yere gidip biraz saat vakit ayırdı. Bildiğin Lenovo'nun tüm o şirketler grubun başındaki adam. Biz de 6-7 kişilik grup olarak gittik. Baktım çok da fazla soru gelmiyor. Bir video kaydı daha. Belki daha sonra onun videosunda bir şekilde yayınlarız. Aldım 4-5 tane soru sordum merak ettiğim şeyleri. Aldım cevaplar bazı özellikle biz de videosunu yayınladığımız için takip edenleri ve meraklarını üzebilir. Şöyle ki önce şunu sorduk. Hani bir tarafta Moto markası var, bir tarafta Lenovo'nun Vibe markası vardı. Şimdi Vibe yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Hayırdır diye sorduk. Dedi ki mümkün olduğu kadar basitleştirmek istiyoruz. Tek bir markayla ilerlemek istiyoruz. Bazı şeyler denedik ama oradaki ardımız yavaş yavaş Moto markası olacak dedi.
Sadece Moto'ya kayacaklar.
Sadece Moto'ya kayacaklar orta uzun vadede. Peki dedim o zaman sizin dediğim evet şu an dünyaya açılmamış ama Çin'de satılan bazı markalarınız açıldı. Zook gibi, Lemon gibi. Bunlar ne olacak dedim. Aslında dedi ilk cevabım onun da cevabı değil. Sadeleştirmek istiyorum.
Yani onlar da kalkacak diye.
Yavaş yavaş onların da önünü kesecekler gibi görünüyor. Çünkü bölündüğünüz zaman da yönetmesi zor oluyor diyor. Yönetim tarafında da en zor şey diyor. Evet farklı markalarla giriyorsunuz ama diyor markanın kendisiyle ilgili algıyı yönetemiyorsunuz diyor. Zuk dediğinizden ucuz telefon aklına geliyor evet. diyor. Lemon dediğinizden fiyat performans geliyor. Ama o zaman da moto pahalı kalıyor diyor. Kendi işlemcinizi yapacak mısınız diye sorun. Çünkü biliyorsun Motorola'nın evet. Moto X'te falan özelleştirilmiş çip vardı. Ve diğer taraftan zaten şey Xiaomi gibi firmalarda özel işlemciler yapmaya başladılar. Yok dedi. Biz çipli bir işine girmeyiz dedi. Biz bitmiş ürün olarak fark yaratmak istiyoruz dedi. İşlemcisiyle, RAM'iyle, ekranıyla değil. Orada da bizim göstergemiz şey Moto Z'nin modüler yapısıdır. Mod takabilme olayıdır. O tarafa daha fazla eğileceğiz mesajını verdi. Son olarak da şahsen merak ettiğim için de sordum. Ya dedim sizin Çin pazarına satılan çerçevesi ince çok güzel görünen televizyonlarınız var dedim. Bunu uluslararası bir piyasaya yapacağız. Yok dedi o bizim Çin özel ufak bir işimiz dedi. Hmm. Orada olayın çok bölünmesini istemem. Ama dedi Moto markasına yatırım çok ciddi şekilde devam edecek ve modülariteyi yani aksesuar tak çıkar olayını üst segmentten alt segmentlere doğru getireceklermiş. Orada bayağı pozitif teklif topluyor. Bayağı satmışlar
değil mi? Başarılı oldular
bayağı
ki.
Bayağı satmışlar. Evet. Şeyi söylüyor. Sürekli diyor Moto Z'nin devamını zaman gelecek diye soru alıyoruz diyor. İlgisi de meraklısı var. Yani az önce 3310 dedik ya Motorola dediğiniz zaman, Moto dediğiniz zaman da evet. orada ciddi bir durum söz konusu. Gelelim Sony'ye. En çok konuşulan ve tartışılan telefon muhtemelen. Ben zaten bir video çekerek yorumlarımı paylaştım ama istersen sen bence yorumlarını söyle sonra konuşalım.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Sony Xperia tarafı artık heyecanlarını kaybetti. Son 3 senedir aynı tasarımsal özelliklerle geliyor. Tamam çok süper kamerası özelliklere sahip olabilirler. 4K ekran koyabilirler falan ama artık dikkat edersen telefonların hangisinde çok güzel özellikler yok ki? Yani kamerası kötü tepe model var mı bir tane? Yok kalmadı. Yavaş yavaş azalıyor.
Rakibinden daha kötü diyebiliriz ama evet. genelde memnun etmeyen kamera demeyiz
yani. Kalmadı yani. Hatta o tarafta en kötü kamera neredeyse iPhone'da olmaya doğru gidiyor yani. Ki en iyi kameraydı bir dönemler biliyorsun. Hı. Rakipsiz deniyordu kullanıcı deneyim olarak. Artık bütün herkes kamerayı bir şekilde toparladı bir yerlere getirdi.
Orada sadece şu var sözünü kesiyorum Mesut. Şimdi bunda 960 fps olayı var ya onu Apple yapsaydı. Şu an dünyada hani 960 fps süper slow motion mesela daha çok konuşuldu. İşte Sony'nin sıkıntılanan birisi de bu bence.
Ben ona katılmıyorum. Bak neden katılmıyorum biliyor musun? Slow motion'ın popüler olduğu zaman da adamlar yaptı. Ve o dönem çok iyi bir şekilde yaptılar. Kullanıma sundular. Ne zaman çift kamera konuşulmaya başladı adamlar o dönem onu yaptılar. Şu an soralım izleyenlerimize. Arkadaşlar kaç tane slow motion video çektiniz? 960 fps'yi gördünüz. Evet göz dolduran bir özellik çekecek misiniz?
Bokeh olayı 10 kişinin 9'unu muhtemelen tercih edeceğiz seçenek olur. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Sony 960 fps'yi verdi. Ne yani 1000 fps dediğimiz bunlar. Muazzam bir özellik kullanmak isteyeceğim. 5 saniye boyunca 720p'de uçağın motorunun performansının yavaşladığını görebiliyorsun. Aynı özellik Apple'da olsaydı daha fazla ses getirdi. Onu söylemeye çalışıyorum.
Hayır bak işte o yanlış bir algı. Şu an Apple'da çift kamera özelliği var ve daha fazla ses getiriyor. Apple'da hiçbir zaman dönemi geçmiş artık popüler olmayan tamam mı? Kimsenin artık umursamadığı özellikleri kalkıp popüler yapmaya çalışmıyor. Devasa sensörleri var. Çift kamera üstüne de çalışıyor. Gelmiş Mobil Dünya Kongresi'nde FPS'yi hızlandırdım diyor. Arkadaş zaten hızlıydı. Kullanan yoktu ki. 240 FPS yetmiyordu. 960 FPS çıkınca mı FPS çekmeye başlayacak? 240'ta
da görüntü çok kötü oluyor be. Bununkini 720p'de güzel bir görüntü veriyor.
Yok. Apple'da iyi mesela.
Ya sen Xperia Z Premium'un deniz kullanmadın.
Yok güzeldir ama.
Yok görüntü çok kaliteli.
Yok yok. Yani. Slow motion çekip de ya bunun görüntüsü kötüymüş o yüzden kullanmıyorum diyen kaç kişi var acaba?
Ben varım ya. iPhone 7 Plus'ın slow motion aldığında görüntü çöp. Yani bir video kolajın içerisine koyduğun anda fark edilir.
Ya doğrudur abi. Benim Instagram şeyimde, takip listemde iPhone kullanıyor herkes neredeyse. Slow motion video attığı zaman şey demedim hiçbirine. Ya çok kötü bunun görüntü kalitesi. Keşke bunu daha iyi bir kamerayla çekseydi demedim.
Ben tek başına slow motion çekmem. Çektiğim zaman bir videonun içerisinde bir saniye yavaşlatmak.
Ben sana şunu söylemek istiyorum. Slow motion erdi. Bir telefon seçim kararında etkili değil.
Değil değil.
Yani tamam bu işte. Değil, yani o, Apple yapsaydı harikalar yaratır. Değil abi adam zaten bunu koymuyor. Asus çıkıyor ben artık 2x zoomlu zoom telefonumda hem de bokeh etkisi yaratıyorum diyor. Sen çıkıyorsun diyorsun ki hala tek kamera var bende. Ama ben 960 FPS çekiyorum.
Ya sonuçta şöyle bakmak lazım olayı.
Premium telefon bir de bu. Haziran'da bak, çıkacak.
Benim kanaatim dedi çift sensör yani çift kameralı telefon daha şu an cazip bakıldı zaten. Çünkü yani hani slow motion bir tarafa bırakalım. Videonun kendisi bile kamera tercihinin ikinci sırada. Önce insanlar fotoğraf kalitesi, evet. fotoğrafta neler yapabildiğine bakıyor ama diğer taraftan da tabii meraklısı için de kurcalanabilecek bir özellik esasında. Çünkü bugün kameralarda bile slow motion arayan var. 240 fps arayan var. Kendi kolajında saniyeyi yavaşlatabilmek adına. Sony kumarını bundan yana oynadı.
Yanlış oynadı. Şey, o yüzden konuşulmadı.
Onu söylüyorum. Ondan
konuşan yok harbiden. Bak o kadar olay oldu. Konuşan olmadı. Neden? Birincisi telefon yine estetik olarak kötü. Benim gelmek istediğim nokta.
Oraya, yani... Onu zaten önce gireceğiz. Şunu söyleyeyim sadece. Çift kamerayla birlikte 960 fps'yi verseydi.
Ha, o zaman ayrı.
Yani, başka bir noktaya gelirdik.
Şimdi mesela Apple ultra slow motion'u konuştuğu dönemde 4K ile kamera kalitesiyle de başka şeyler sunuyor insanlara. Evet. İşlemcisiyle de konuşuluyor. Adam sadece onu sunup telefonun üstüne inşa etmiyor. Sony bir telefon yaptı, 960 FPS üstüne inşa etmiş telefonu.
Kamera tarafı öyle.
Çünkü bir önceki telefondan kamera olarak çok da farklı değil.
Yok, çözünürlük olarak biraz daha düşük, 19 megapiksel. O da tabii asıl vurgu, yani konuşulması gereken konu Sony'nin telefon bölümünden ziyade sensör bölümünün yaptığı, evet, yeni kendi belleğine sahip olan sensör. Zamanla belki başka firmalarda zaten alıp kullanacaklar. Çünkü şey yapıyorlar. Ama ilk defa Sony bu sensörle ilgili olarak da uzun bir süre boyunca kendi telefonumuza kullanacağız diyor. Bakalım, o konuda biraz ilginç olabilir. Çünkü genelde yaptığını diğer firmalara da veriyorlar ticari
beklenti anlamında. İşte kısıtlı üretiyorsa zaten az satacak, biz de burada kullanırız diyorlardır. Mesela benim o telefonun üstünde durmak istediğim şey hala 4K ekran vurgusu.
Şimdi 4K ve HDR, onu, evet, söyleyelim. HDR konusu da var ama birincisi şu. Bizzat ben orada hani merakımdan dolayı Sony Mobile özellikle Türkiye etkilerini sordum. Dedim 4K mı yoksa Z5 Premium gibi 4K mı? Kendi Galeri uygulaması, Abim uygulaması, bir takım destekleyebilen Sony'nin kendi uygulamaları ve belki 3. parti bazı uygulamalar 4K ama onun dışında yine Full HD göreceğiz. Peki dedim, Samsung gibi bir çözünürlük değiştirme seçeneği veriyor musunuz dedim, yok. Mesela bence 4K'ya çıkabiliyorsan artık kullanıcı çözünürlükle oynama imkanı verebilmelisin. Evet. Çünkü o tarafta ben 4K telefon alıyorum diye alıyorsun telefonu ama bir şeylere müdahale edemiyorsun açıkçası. HDR konusu önemli. LG G6'ya geleceğiz. Onlar da HDR artı Dolby Vision veriyorlar. Bir telefonda Dolby Vision varsa HDR zaten geliyor bir anda ama Dolby Vision yoksa HDR'den dolayı Dolby Vision kazanamıyorsun. Orada LG G6'nın avantajı var ama tabi burada da çözünürlük biraz daha yüksek. Sıkıntı şu. HDR'den ve 4K'dan istifade edebilmek için telefonun içerisindeki kontentin içeriğinde onları destekliyor olması lazım. İşte orada Sony'nin yaptığı açıklamalar Amazon Prime'da, YouTube'da ve belki Netflix'te 4K HDR içerik olacak tarzında. Benim orada Sony'den beklentim, ya senin elinin altında Sony Entertainment diye bir şirket var. Film yapıyorsun, klip çekiyorsun, müzik yapıyorsun vesaire. Bir paket yap da içerisinde ya da kullanıcılara indirebileceği bir yer sun. Telifli bazı içeriği de alıp sınayabilsinler yani.
Ya vallahi Erdi, ben o telefonda seçimleri full yanlış buldum. Biraz daha önce çerçevede 2K ekran.
Çerçeve konusu telefonun en büyük sıkıntısı.
Biraz daha büyük batarya, çift sensörlü kamera. Artık tepe model bir telefonda olması gerekenlerdi. Bak,
videonun altında bazı arkadaşlar işte iPhone'a göndermemiş. iPhone'da çerçevesi çok kalın zaten. Evet. Bunu söylüyorum. Onun da tasarımı modern çizgileri yansıtabilen rekabetçi bir tasarım değil. Burada Sony kalın çerçeve dışında 5 yine Apple yetkisi olsa gerek belki de. Yine 5 jenerasyon bir de aynı görüntüyü sunuyor.
Şimdi bak, Apple'la karşılaştığın arkadaşlar bir de şeyi atlıyorlar. Arkadaşlar, eğer Apple ekosistemindeyseniz ve iOS uygulamalarını başından beri kullanıyorsanız Apple'ı bir Apple cihazla kıyaslarsınız. Şimdi iPhone'cu iPhone'u kıyaslıyor. Sizin bir Android cihazı bir Android cihazla kıyaslamanız lazım. Çünkü fiyat olarak baktığınızda bu telefon iPhone'dan önce Samsung S8 ile LG'nin G6'sı ile rekabet edecek.
Gerçi zaten bu fiyat olarak iPhone'la
tamam,
da rekabet
ona gelecek
eder.
Ama iPhone alacak adam zaten yine iPhone alacak.
Yok, iPhone alın, iPhone alır.
Android alacak adam olduğu zaman seçenek çoğalacak. Bu seçenekler arasında da çok ince çerçevesi olan, kamerası yine mükemmel olan modeller var artık.
Ya şimdi bazı arkadaşlar da şey yazmışlar. Çerçeve kalınlığı aslında mühendislik anlamında bir hamle. İşte telefonu yatay modda daha rahat tutabilirsin. Ya şunu söylemek lazım. Herkes samimi olsun. S8 çıktığında o ince çerçeveleri ya da LG G6 işte 5.2, 5.3'e 5.7 sığdırıp onları yan yana koyduğu zaman bakın materyal kalitesi belki daha iyidir, evet, tamam, düşmeye karşı daha dayanıklıdır. Suyun altına belki bir saat daha fazla kalıyordur ama günün sonunda 5000 lira verdiğiniz ya da 4000 lira verdiğiniz bir telefon sizin aynı zamanda bir aksesuarınız oluyor. Masanın üzerine koyduğunuz zaman, evet, göze hoş gelmesini istiyorsun. Allah var. Şimdi Xperia Z Premium Chrome'u özellikle arkadan koyduğunuz zaman bir bakıyorsun. Çünkü ayna gibi. Yani kendisine, evet, baktırıyor ama zaten muhtemelen bir jenerasyon sonra Sony'de bu tasarımdan vazgeçecektir. Çünkü şimdi Samsung'u konuşacağız. Yani %90'lara varan ekran ya kasa. Şimdi LG'yi gördük
Sony
zaten.
Sony sevenlerin şunu anlaması lazım arkadaşlar. Sony her geçen gün dünyada pazar payı kaybeden telefon kısmında. Türkiye'de pazar payı artık %2'lerin %3'lerin altına düşmüş.
Biz çerçevesi kalın delik diye olan şeyler,
evet,
değil.
Ve sürekli aşağı giden bir firma. Demek ki siz çok seviyorsunuz ama o sevginiz yetersiz geliyor. Dünya sevmiyor. Bizim buradaki eleştirimiz de rakiplere karşısındaki eleştiri. Yoksa şimdi bu telefonu ücretsiz olarak kime verirseniz verin kullanır. Ama 4000 lira para vermeye kalktığınızda almıyor işte orada. Ki, demek istediğim o.
Ki fiyat konusunda ben sonucilere sordum. 3500 olur mu dedim. Güldüler. Yani 3500 lira yüksek bir yere konulanacak. Çünkü zaten maliyeti yüksek bir telefon. Son olarak şeyde konuşalım. Şimdi bu telefonda Snapdragon 835 var ve Mobile Dünya Kongresi'nde tanıtımı yapıldı. Bazı arkadaşların kafası karışmış çünkü biz hep ne dedik? Samsung'da bir öncelik var.
Evet.
Şimdi bir telefonun duyurulmasıyla piyasaya çıkması arasında farklı bir tablo söz konusu.
Xperia XZ'yi hatırlayın.
Tabii.
Şubat'ta Haziran'a
onu
kadar.
Onu boşver, ben sana daha örnek vereyim. Mayıs ayında tanıtılan Asus Zenfone için Türkiye'ye gelmesi Aralık arkadaşlar. Yani 6-7-8 aydan bahsediyoruz. Şimdi Sony bu telefonu duyurdu ama Samsung daha önce piyasaya girecek. Zaten telefonu duyurduktan 2-3 hafta sonra piyasaya süremiyorsan sende sıkıntı var demektir. Evet. Hemen bunu anında piyasaya verebilmen lazım.
Mesela Sony'nin son dönemde geçen seneden beri yaptığı hata da o. Hatta Sony yetkilileri burada bize biraz kırılmışlardı. Çünkü bizi Mobil Dünya Kongresi'ne konuk eden onlardı ve biz şey demiştik. Yani niye gittiğimizi anlayamadık çünkü telefonu piyasaya sürmeyeceklermiş falan dedik. Şubat'ta tanıttıkları XZ'yi Haziran'da piyasaya sürdüler. Yani sen niye tanıtıyorsun ki o zaman orada? Ne anlamı var?
Burada da ben yine Sony Mobile Türkiye yetkililerine sordum. Sağ olsunlar cevap da verdiler. İşte, dedim ne zaman Türkiye'ye gelecek? Dediler ki Mayıs sonu Haziran başı. O tarihler herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz. Şimdi 3.500-4.000 arasında bir fiyat oturacak. Biz Haziran başına kadar Mart sonu Nisan başı LG G6'yı göreceğiz. Şimdi yeni bir telefon.
Evet.
Mutlaka meraklısı olacaktır. Tasarım anlamında da konuşuruz zaten.
Ki Kore'deki ön siparişler çok iyi gidiyor.
Çok pozitif geliyor oradan da bilgiler. İkincisi Samsung Galaxy S8 muhtemelen 2-3 hafta içerisinde dünyayla aynı anda Türkiye'ye de gelecek. Yani Nisan ayı içerisinde. Gerçi o da Nisan sonu ertelendiği söyleniyor ama Nisan-Mayıs arasında biz onu da görmüş olacağız ki kim ne derse desin arkadaşlar. Bizi Samsung gibi de görebilirsiniz belki ama telefon dünyasında iPhone etkisi kadar ağırlanan tek Android telefonu da Galaxy markasıdır. Evet. Hani böyle bir gerçek var önümüzde. Satış rakamları da bunu gösteriyor. O piyasaya girmiş olacak. Sonra geleceğiz Haziran ayına. Okullar kapanacak, insanlar tatil planı yapacaklar. Yavaş yavaş ülkemizde diğer Müslüman ülkeler için Ramazan dönemi yine satışların yavaşladığı dönemler ve Ağustos ayı için Note 8'in, Eylül ayı için de iPhone 8'in konuşulduğu dönemlerden bahsediyoruz. Burada şimdi
beklentini tam
başladı. Alan G6'yı aldı. Alan S8'i aldı, Galaxy S8'i aldı.
Almayan ama Note serisini ve iPhone'u beklemeye başladı.
Zaten sen Xperia Z Premium'la 3 ay önce görmüşsün. Tamam, evet. Ne yapabileceğimi çarşambaya çıkarabiliyorsun. Demek istediğim bu arkadaşlar. LG G6 Snapdragon 820 ile çıktı. Neden çıktı? Samsung S8 olayına takılmamak için. LG de Snapdragon 835 telefon yapacak. Evet. Xiaomi'nin telefonunu da göreceğiz. Belki Mi 6...
30, belki 35 gelecek.
Tabii belki öyle olacak. Mi 6 Nisan ayında tanınacak. Belki Grey Market'te Sony'den önce Türkiye'ye gelecek. Evet. Şimdi bunları üstte koyduğunuz zaman arkadaşlar telefonu duyurmak önemli bir başarı ama satış başarısı elde etmek daha önemli bir başarı. Böyle bir dar zaman dilimi içerisinde Sony'nin nasıl bir performans göstereceğini hep beraber göreceğiz. G6'dan çok bahsettik. G6 ile ilgili biraz yorumlayalım istersen. Ben yine gittiğim için orada bir izlediğim videosu yayınladım. Ben tasarımı beğendim ama sen biraz daha ona farklı bakıyorsun.
Ya şimdi önden güzel görünen, ben yandan ve arkadan hiçbir cezbediciliği olmayan, G5'in mirasını almış, devam ettiren bir telefon. Orada dikkat çekici unsur fiyatı olacaktır. Eğer fiyatını yüksek konumlandırırlarsa herhalde dünya pazarlarında pek bir şansı yok. Bak telefon kötü değil kesinlikle. Çok güzel
önden
görünüyor.
Önden çok güzel görünüyor. Biraz kalın. Biraz
elini aldığın zaman satın alma hissini uyandıracaktır büyük ihtimalle. Ama şimdi karşıda S8 gibi bir rakip var. O da kasa çerçeve oranı olarak rakipsiz neredeyse.
Kaldı ki ikisi aslında aynı kulvarın değil. Yani hani şöyle söyleyeyim. S8 buradan süper sınıf telefon kulvarına girer. Bu biraz daha üst sınıfa yakın. Çünkü işlemci olarak da biraz
ne yazık ki
fark var.
Beni G6'da hayal kırıklığına uğratan şey ben artık G6'da çit kamerayla bazı bokeh efekti, SLR kamera hileleri bekliyordum.
Benim de beklediğim o G5'den yani, sonra G6'da.
Ve ondan beri yaptığın çok da ses getirmeyen şu geniş açılı kamera olayından artık bir kurtul. Yani geniş açılı kamerası tamam eğlenceli.
Daha iyi çalışıyor bu G5'e göre.
Ya, çalışıyor ama yani başarılı ama çok da şey değil verdi. Heyecan yaratan bir özellik olmadı anlatabiliyor muyum? Var evet ama o taraf bir bokeh etkisi yaptığı zaman insanlar
ama
ilgi çekiyor.
Şey hakkında değil mi mesela sen V20 incelemesini yaptın. Geniş açılı video çektiğin zaman da baya baya geniş görebildiğin için güzel sahneler yakalayabiliyorsun.
Düşük ışıkta ama o kadar etkili değil. Ne yazık ki bir sürü noise'un olduğu bir video çekiyorsun. Çünkü geniş açılı merceklerin değeri ne yazık ki yüksek oluyor ona göre ışık alma oranları. Bu tarafta bir iş yapması lazım. Şimdi insanlar diyecekler ki çift kamerayı amma taktın. Arkayı bulanık yapıyor kötü oluyor. Ben bu çift kamera etkisini nerede yaşıyorum biliyor musun? Instagram'da bir fotoğraf paylaş. Herkes hemen sormaya başlıyor. Abi Mate serisi mi? iPhone'da mı çektin? Bunu neyle çektin? SLR'la mı çektin? Telefonla mı çektin filan diye. Arkadaşlar tamam saklamak için fotoğraflar çekiyoruz ama daha çok sosyal medyada paylaşmak için çekiyoruz. Ve sosyal medyada paylaştığınız anda ilgi çekici fotoğraflar o arkası bulanık. Sizin sulu boya gibi dediğiniz fotoğraflar oluyor ki sulu boya gibi de değiller.
Paylaşırken
yani.
Der, insan istiyor ki insanların merak ettiği bir şey olacak. Biraz daha hoş çıksın yani. Var. Ki orada da hala ciddi potansiyel var. Evet arkayı bokeh yapabilen çift kameralı telefonlar var ama ışın kaybolduğunda kaliteyi koruyabilen telefon hala yok.
Evet, şimdi mesela ön yüzde de hala kaliteli çift kameraya sahip telefon yok.
O tarafta potansiyel var. LG G6 konusunda ben de büyük oranla senin hemfikirim. Bence önden çok güzel görünüyor. Elin ağzından göreceksin. Ekran tarafı biraz daha farklı. Onun oranı farklı olduğu için arayüzü biraz değiştirmişler orada.
Ama ben yatayda geniş ekranı seviyorum. Hani böyle biraz daha tok. Klavyede yazarken dikine daha rahat.
Avantajı var. Sadece fiyatının doğru ayarlanması gerekiyor. Sonucunda çünkü performans olarak S8'in gerisinde olan bir telefon. Fiyatını şu 3000'de falan tutabilirlerse çok güzel olur.
O zaman çılgın satar ama.
Çünkü diğer telefonların
şu anki kırılmayı yaşarlar orada. Şimdi herhalde hani fiyatından konuşuruz ama Kore ön sipariş fiyatını biliyorsundur sen.
Kore fiyatı aşağı yukarı $800 civarında 40 binden fazla orada ön sipariş almış ama Kore ve Tayvan'da o ülkenin ürünlerinin fiyatının yüksek olduğu hep konuşuluyor. Dolayısıyla oradan yola çıkarak Türkiye, çünkü 800 dolardan Türkiye'ye uyarlarsak 4000 liraya deriz. Eğer böyle bir fiyat olacaksa çok zor olur. Evet. Yani hani meraklısı belki LG tutkun birileri belki alır ama geniş kitlelerin...
Bence o fiyatı vurabiliriz yeni vergilerle falan. 4200'i geçecek demek
ya ki. Benim naçizane görüşüm 3000 lira olsa mükemmel olur.
Şöyle arkadaşlar, şimdi LG'de kronik bir sıkıntı var LG için. Grey market. Şimdi bunlar girerler.
Belki bu defa girmeyecekler o topa. Bilemiyorum.
Belki de olabilir. Çünkü grey markette getiren bu telefonu getirenler pişman oldular.
Aynen öyle. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şimdi 3000 lira olursa güzel olur diyoruz. Bazı arkadaşlar kızıyorlar. Abi 3000 lira çok yüksek falan. Ülkemizdeki mevcut sistem gereği fiyatlar yükseldi.
Gerçekler üstünden konuşuyoruz. Evet.
3500 dolara doğru şansını çok zorlar. Zaten ötesinde çok çok zor. Onu söylemekte fayda var. Ama genel tablo bu yönde. Huawei var. Huawei'de yine Mobilyon Kongresi'nde yeni telefonlarını duyurdu. P10 ve P10 Plus. Plus modellerini şimdiye kadar getirmedikleri için çok fazla üzerine durmak istemiyorum aslında.
Getireceklermiş bu sene ama.
Üstüne P9 Plus ile ilgili öyle dedikodular çıkmış ama umarım gelir. Çünkü evet. Plus daha genelde dolu olan paket oluyor. P10 ile P10 Plus arasına baktığımız zaman da işte birinin 5.1 inç Full HD ekranı var. Diğerinin 5.5 inç 2K ekranı var. Kamera donanımına genel olarak birbirine yakın ama P10'un F2.2 diyaframı var. Onda 1.8'e düşüyor diyafram. Evet. Onu söylemekte fayda var. Onun dışında tabii ki bazı donanımsal farklar da var. Şimdi bakıldığı zaman aslında genel mantık olarak P9'un çizgisinden giden bir telefon olduğunu görmekteyiz. Yine Leica ile işbirliği var, çift kamera. Bu telefonda Leica ile işbirliği bir adım daha ileri gidiyor. Ön tarafta da Leica optik var yine dikkat çeken bir güncelleme olarak. Bir de tabii yazılım tarafında mesela GoPro ile bir işbirliği var. Özellikle çekilen görüntülerin işlenebilmesi tarafında. Açıkçası benim bu telefonda beğenmediğim tek şey Mesut, tasarım tarafında evet Pantene'le bir işbirliği yapmış da böyle yeni cıvıl cıvıl renkler var ama önden bakıldığı zaman hani 100 liralık bir Çinli telefondan da farklı görünmüyor ya genel görüntü olarak.
P10 bin hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi böyle söyleyince bazı kullanıcılar kızabilirler hani nesi eksik falan diye. P9 çok iyiydi. Neden? Dönemine göre çok iyi bir tasarıma sahipti. Metaller kalitesi mükemmeldi. Kamera konusunda çok ileri taşınmışlardı. Parmak izi okuyucusu sınıfın en iyisiydi ki hala en iyilerden bir tanesi. Hatta en iyisi bile olabilir şu anda piyasada.
Huawei o konuda Mate 7'den beri sanırım çok
çok iyiler. Mükemmel yakaladı telefonlara. Mate 9 da bana sorarsan çok iyi bir telefondu. Şimdi P10'dan ben daha fazlasını bekliyordum. Dediğin gibi şimdi tasarımsal anlamda wow demediğin. Ama özellik olarak evet güzel olmuş dediğim bir telefon.
Yani Çin telefonundan farklı görmüyor önden bakıldığı zaman. Şimdi Kirin 960 var. Performans artı P9'a
kıyasla. Şu anda anlayabilecek en iyi Android telefon. Hatta Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilen telefonlar içinde paket olarak en iyisi. Ve
denge olarak değil, çok dengeli bir durum söz konusu. Kirin 960 zaten muazzam performans. Grafik tarafı belki daha iyi olabilir ama işlem gücü olarak mükemmel paket sunuyor. Bunun dışında kamera tarafı P9'a kıyasladığımız zaman monokrom sensör 20 megapiksel yükselmiş oldu.
Mate 9'un aynısını aldılar oraya.
Aşağıda zaten Mate 9'u büyük taşıdılar. Açıkçası yine tabii fiyat olayı çok önemli burada. Huawei markasının evet her geçen gün değeri artıyor, bir gelişim var vesaire ama Türkiye hala fiyat anlamında Huawei markasına üst segmente oturtabilecek kadar henüz o markaya alışmadı açıkçası.
Mate 9'da biraz kırıldığını görüyorum bunun çünkü memnun kullanıcı sayısı artmaya başladı. Yani Huawei alıp da memnun olmayan kullanıcı yok gibi bir şey şu anda. Beklentilerini aşıyor telefon.
Yaşlı ama o kitlenin büyük oranı seni izleyen, merak eden, hani çok takip eden kitle.
Biraz öyle
geniş ne yazık kitleler ki. Hani mesela senin baban da muhtemelen Galaxy S8 biliyordur. Bir yerden duymuştur.
Samsung tamam falan öyle.
Samsung biliyor işte o tarafta
benim biraz daha yollamalar. Benim Nokia lazım. Daha çok yakalayacak. İnşallah elinde 3310'u görmem. Bana sormadan telefon alması meşhurdur onun.
Umarım Mehmet amca yapmadı.
Evet böyle bir şey yaptı falan diye yanıma gelmez diyeceğim. Çünkü bazen gidip onlar telefon alıyorlar. Bana sormuyorlar ya bak. Yüzlerce arkadaş soruyor sağ olsunlar. Geliyor sorular cevaplıyoruz falan. Babam sormuyor ya. Gidiyor alıyor direkt kendi. Sonra bana ondan sonra soruyor. Bu iyi mi diye.
Ondan sonra ver yansın.
Aynen. Bu iyi mi diye soruyor sonra.
Dolayısıyla Mesut bence Huawei tarafı üstüne koya koya gidiyor. Ama hala biraz daha vakti ihtiyaçları var. Sanırım Mate 10 mükemmel olur. P10, P10 Plus yine Nisan ayı gibi Türkiye'ye gelecek. Aldığımız duyumlara göre Nisan ayı içerisinde satışı başlayacak Türkiye'de. Lansman yaparlar mı bilmiyorum ama piyasada görmeye başlarız. Umarım uygun fiyatla gelir, güzel fiyatla gelir. Kesin olan şu ama Huawei her geçen gün o işte Apple, Samsung denkleminde daha ağırlıklı bir firma olarak. Daha önce biz yıllarca HTC'yi konuştuk, işte Sony'yi konuştuk. Şimdi Huawei'yi konuşuyoruz, bu adamlar yapmışıyoruz ama dikkat et. Çinli bir firma yatırıma devam, işlemci yapıyorum diyor. İşte kamerada Leica yaptım diyor. Bu sefer Pantene'le işbirliği yaptık diyor. İşte renklerde farklı şeyler yaptık diyor. Helal olsun. Yani yeniliğin peşinden gidiyorlar yani.
Evet, bu arada HTC'den aldığımız duyumlar var. HTC'den istersen Huawei'den sonra kısaca ona da değinelim. HTC'nin S8 ile benzer ekran kasa oranlarında olacağı dedikodusu var.
Video dönüyor.
Ve ekstra olarak söylenen bir şey var herhalde. Ekran oranında da farklı olacak yine. Ekran oranı yine farklı. Yani daha şey olacak. Dikine tuttuğunuzda telefonu sağdan soldan daha geniş bir telefon
ben
olacak.
Ben ikisinin yerinde olsam zaten şu an bir sıkıntılı dönem var. daha makul, hiç böyle zorlamalara girmem ama şunu söyleyeyim ben. Yine bunda videosunu ilerleyen günlerde yayınlayacağız arkadaşlar. HTC U Ultra'yı kullandım ben. Türkiye ekibinden de bir arkadaş görevli olarak İspanya'daki standdaydım. Tasarım olarak tartışırız hakikaten. Onun da önden tasarım çerçeve sorunları var. Arkadan Samsung ciddi esinlenmeler var ama tasarımda benim hoşuma giden bir detay var. Çok değişik renkler var. Böyle iki rengin bir araya girdiği güzel seçenekler var. Daha da önemlisi ise telefon çok hızlı çalışıyor. Kamerada bazı ufak değişik şeyler yakalamış. Oyun kamerada işte ultra piksel için ayrı şeyler, geniş açı vesaire. Ya o firma çok kendisine yazık etti ya. Evet. Var ya. Zamanında birkaç doğru hamleyle bugün çok başka etkisinden konuşabiliyorduk.
Geçtiğimiz günlerde V20'ye taktım, kulaklıkları müzik dinlemeye başladım. Yani her şeyle aslında çok güzel bir paketti o da.
O Ultra'nın bir kulaklığı var yine. Evet. Türkçe'ye kullanan mükemmel.
Kulaklık arkadaşlar mükemmel. Kulak zarınızla mesafesini ölçüyor. Çünkü her insanda farklı bir uzaklık var sonuçta. Ona göre kendisi equalizer otomatik equalizer ayarı yapıyor. Öyle dinliyorsunuz. Ve tip C'den giriyor, kendi enerjisini falan sağlıyor. Yani adamlar her şeyde bir farklılık deniyorlar aslında.
İşte farklı dinlerse bazı şeyleri
pazar payı dikine gidiyor.
Umarım toparlayacak şeyler olur. Bu arada HTC U serisi Türkiye henüz satacaklar mı o da belli. Çünkü fiyatlar da biraz yüksek orada. Bakalım onu da bekleyip göreceğiz ama bizim beklentimiz HTC 11'den yana arkadaşlar.
S8 de ortaya tamamen
aynen
çıktı.
Son olarak Samsung S8'den bahsedelim. 29 Mart'ta New York'ta ve belki de Londra'da eş zamanlı genel lansman yapacaklar. Telefon şu an zaten görüntüde önümüze duruyor. Arkadan beğenmesem de önden çok çılgın bir görüntü var açıkçası. Yani şu görüntü muazzam.
Bu telefonu elde tutmak istiyorum. Hani önde mesela ben bu sefer altın versiyonunu beğenmedim. Daha çok siyah satacak diye düşünüyorum.
Aynı
çünkü şey. Altın versiyonunda çerçeveler yine sırıtıyor. Biraz komik duruyorlar gibi ama görmek lazım. İşte deneyimlemek lazım. Fikir değişebiliyor hemen çünkü ele aldıktan sonra. Umarız Note 7'deki o kötü gidişata bir dur der. Bu sefer o kötü izleri silerler akıllardaki.
Gerçekten Note 7 kötü gitmedi. Sadece sıkıntı ortaya çıktı. Yoksa çılgın gibi peynir ekmek gibi satıyorlardı.
Ya şöyle bir durum var. Ben S8 için şunu söylüyorum. Mobil Dünya Kongresi'nde benim wow diyeceğim, heyecan duyduğum hiçbir telefon olmadı. Bir tek XZ'nin yeni kamerasını da bir test etmek istiyorum yine. Bir görmek istiyorum gerçekten. Özellikle stabilizasyon konusunda biliyorsun onlar bir hamle yapmışlardı. Onun üstüne bir çıkıp bir de deneyimledikten sonra konuşmak lazım. Ama onun haricinde gerçekten bu telefon 3000-4000 liralara kitleleri peşinden koştur dediğim bir tane model yoktu. Bana ne gibi geldi biliyor musun? Mobil Dünya Kongresi net bir şekilde şunu ortaya koydu. Android tarafında tepede bir tek Samsung kalır. Gerisi de arta ne kalıyor sonu toplar.
Ya zaten şu anda da öyle değil mi?
Evet.
Şu anda da öyle zaten bakıldığında. Şimdi Samsung'un ulaştığı rakamları diğer firmanı topluyorsun. Yapmıyor yani o kadar bakıldığında.
Evet, ne yazık ki yapmıyor. Söz konusu. Rekabette nedense böyle bir kırılma yaşandı. Diğer firmaların hepsi düştüler yani o taraftan.
Evet şimdi S8'e tekrar dönecek olursak eğer Samsung'un aşina olduğumuz fiziksel home butonunun ve kapasite butonlarının olmadığını görüyoruz. Ekran kas oranının %85-90'lar seviyesinde olacak konuşuyor bu iddialı. Tüm bu görüntülerin aksine Çinliler ısrarla çift kameralı bir versiyonun olacağını söylüyorlar. Bir de öyle bir şey olursa zaten tam 12'den vurur gibi.
Ya beni burada zaten bu tasarımda tek şey yapan, hayal kırıklığına uğratan çift kamera olmamasıydı. Bunu baştan beri söylüyorum çünkü Samsung'un kamerası çok iyi ama artık bir üst devreye geçmesi lazım. Hı hı. Ve kendileri de zaten çift kamera sensörlü şeyler üstünde çalışıyorlar. Biliyorsun modüller üstünde çalışıyorlar. Samsung'un modülleri var ama tabii orta sınıf telefonlar için öneriliyor bunlar. Bundan sonrası ne olacak merak ediyorum. Umarım çıkar.
Ben de merak ediyorum. Diğer taraftan tabii bazı önemli detaylar var. Birincisi ekran teknolojisinin Note 7'den devşirileceği söyleniyor. Yani bu ne anlama geliyor? Yine HDR desteği var. Belki Dolby Vision da olabilir bu tarafta ayrıca. S8 ve S8 Plus'ta iki modelin olduğunu biliyoruz. S8'de 5.8 inçlik ekranın S8 Plus 6.2 inç olacağını yine biliyorduk. Ve Quad HD panel olacak bunlar. Bunun dışında bakıldığı zaman şimdi ön tarafta yine Note 7'den gelen iris tarayıcının olacağı söyleniyor ama S8'de yavaş çalıştığı için aynı zamanda yüz tanımlama özelliğinin eklendiği konuşuluyor. Yine senin yüzünü tanıyarak da başlatabileceği gibi detaylar var. Zaten Snapdragon 835 var. 8895 diye, ismi 88 diye başlasa da Exynos 9 diye geçen yeni bir chipsetleri var. Hani işlemci tarafı zaten güçlü ama Arm Mali G71'in 20 çekirdekli versiyonu kullanıyor GPU tarafında. Yani bu defa bu jenerasyonun Exynos bayağı rekabetçi olabilir. Sadece benim tüm böyle güzel paket içerisinde tek endişe duyduğum konu S8'in 3000 mAh, S8 Plus'ın 3500 mAh'lik bile sahip olacağı. O tarafta tamam 10 nanometre işlemciye geçiyoruz. Ekran tarafında verimlilik artmıştır. Always on display'i belki daha aktif hale getirmişsindir ama günün sonunda 5.8 inçlik bir telefonda 3000 mAh, 6.2 inçlik telefonda 3500 mAh müsün.
Şimdi Erdi biz 835 hakkında konuşurken biliyorsun katıldığımız etkinlikler sonrasında hatırlayanlar olacaktır. Söylediğim şey şu, Qualcomm'un üstüne durduğu şey ne performanstı ne de diğer gelişmelerde. Bir güvenliğin üstünde çok durdular, bir de bir diğer konu 835'in enerji verimliliği üstünde çok fazla durdular. Yani zaten 821 adamlar için performans olarak çok yeterli görünüyor bu sene içinde. 835'te evet performans birkaç adım ileri gidiyor. Ama asıl üstünde durdukları şey 835, 821'e göre çok daha enerji verimliliği yüksek bir işlemci diyorlardı. Şimdi eğer böyleyse ve enerji verimliliğini yakalayabildilerse 3000 mAh'de belki yine kabul edilebilir süreler görürüz. Ama ekran boyutları o kadar büyüdü ki ya beni şimdi, endişelendiren kısım bu.
Telefonu çok hızlıysa eğer çok kullanmak istiyorsun.
Evet,
çok kullandığın
zaman da daha fazla bilgisayarını izlemek istersin.
Yoksa Snapdragon 835 kesinlikle daha verimli. Evet. Zaten 10 nanometre. Ben Twitter'da da yazmışım. Bu Sony'da var Xperia XZ Premium'da. Samsung'da da olacak. Çünkü şu an sadece 835, Exynos 8895 ve belki Helio X30. Helio'dan emin değilim. Low Power DDR4X bellekleri destekliyor. Bu %20 daha düşük enerji tüketimi anlamına geliyor. Aynı frekansta standart Low Power DDR4'e göre. Bunların hepsini koyduğunuz zaman belki %35 verimlilik ekstra avantaj sağlayacaktır ama işlemcinin kendisi hızlandı. GPU hızlandı. İşte yeni fonksiyonlar geldi. Yüz tarama diyorsun. Retina tarama diyorsun. Bunlar sürekli çalışıyorlar vesaire. Ben özellikle hani 5.8 inç ekran kasa oranından dolayı tamam da 6.2 inçte 3500 mAh'i biraz acımasız buldum ya.
Ya şansın. İşte göreceğiz hep beraber nasıl çalıştığını.
Olur 2000 gidiyordur. Şimdi hani
o fantazi olur herhalde. Fantazi olur. Yenilikçi
ona kimse bir şey demez ama hakikaten merakla bekliyoruz. Son olarak fiyatlar, sen bir şey söyleyeceksin galiba.
Ya yeni telefonları pili küçük oldu yalnız. Dikkat ettin mi?
Hepsi
küçük. G6'da falan da öyle. Küçük batarya yani.
Orada Mate 10 ile ilgili farklı dedikodular var. Onun pilinin 4000-5000 arasında oturacağı söyleniyor yine.
Mate 9'un da pili küçük değildi zaten.
Aynen. O ve LG'nin de V30 için farklı planları oldu, konuşuluyor. Son olarak fiyatlardan bahsedelim. Şimdi ben yine sosyal medyada paylaşmıştım. Mobil Dünya Kongresi'nde Türkiye'de telefon satışı yapan yine önemli insanlarla, operatörlerle konuşma şansı yakaladım. Tabii ki fiyatlar değişkendir, kur etkilidir, şudur budur vesaire. Bir sürü bilinmez var. Anlık değişkenler orada çok fazla. Ama bana hepsinin ortak noktası söyleyişi şu, 4000 ve üstü gibi düşün tarzında yorumlar vardı. Zaten bugün SGD için 3700-3800 olduğunu düşündüğümüz zaman...
Ya ben şimdi insanlar böyle söyleyince bazen şey diyorlar, bir etkinliğe gittin değiştin falan filan diyorlar ama sana net bir şey söyleyeceğim. Hani desinler. Bu telefonlar 4000'in üstü olurlarsa erdi. Eylül ayına kadar sattılar. Eylül ayından sonra kimse telefon satmayı beklemesin Android tarafında.
Ama zaten Samsung yapmış Ağustos'a kadar satmak. Ondan sonra Note 8.
Note 8 de olsun fark etmez. Satabildiği kadar satar yeni iPhone gelene kadar. Yeni iPhone ola ki şu kasa çerçeve oranı biraz daha gelişmiş. Kavüslü ekran falan filan gelirse Android tarafını da unut. Yani o tepe evet. Modelleri. Kimse bir şey almaz o tarafta.
Ya dediğin haklısın.
Çünkü Apple tarafında... operatörlerin hep söylediği bir şey var. Sözünü kestim kusura bakma ama. Arkadaşlar operatörler şunu söylüyor her zaman. Eğer bir insan bir telefona iPhone kadar para verecekse genelde iPhone almayı tercih ediyor. Yani söylediği şey bu.
Pek çok etkinliği var tabii onun. Ama günün sonunda rakamlar bu tabii daha düşük de gelebilir. Anlık değişkenler dediğimiz gibi var. Sonucunda fiyatları söylüyorlar. Operatörler kendi tepkilerini koyuyorlar. Onu dengelemeye çalışıyorlar vesaire ama 4000'lerin üzerine çıkıldığı zaman dediğin gibi orada iPhone'un bir etkisi var.
Var
İnsan
yani.
Hani düşünmüyor değil. Tabii burada belki Eylül'e kadar şöyle bir durum olabilir. Zaten iPhone 8 çıkacak. Dolayısıyla iPhone 7 Plus almayayım deyip buradan hani devam etmek isteyen de olabilir. Sonra Samsung'un da belli bir gücü var. O da çıkardığı zaman işte Note 7'yi gördük.
Tabii ki.
Toplanana kadar 3-4 milyon telefon satmış
adamlar. Geri vermek istemedi yalan telefonu.
Ya geri vermek istemeyen oldu. Verenlerin de %90'ı SGD'ye döndü. Parayı istemediler geri.
Ama Apple'ın da ben bunu görmüş olacağını düşünüyorum. Yani onlar da kör değillerdir. iPhone tarafından Note 7 sonrası Samsung tarafına geçen bir sürü insan oldu. Geçmeyi düşünen de çok oldu. Çünkü artık ekran kasa oranı, kavisli ekran, iyi bir tasarım, ince çerçeveler çok önemli.
Şimdi tabii Apple'da şeyin farkında. Birincisi zaten iPhone 10. yılı. Yani evet. Özel yenilikler zaten bekliyoruz ama.
Ve beklenti büyük.
Beklenti büyük ve Note 8 dünyanın en iyi telefonu da olsa da Note 7'den dolayı biraz temkinli yaklaşıyor. Evet. İnsanlar böyle bir süre bekleyip görmek isteyecekler. O esnada voleyi vurdu.
Vurdu evet.
O, hakikaten çok çılgın rakamlara ulaşıyor.
Gerçi yine aynı kasayı çıkarsalar yine bir kitlesi var onu satacak ama yani benim demek istediğim...
Aynı kasayı çıkarsalar iki jenerasyondur aynı kasa yine ya, satıyor yani.
Ama Note 7 gibi kasada getirirlerse adamlar falan kimse başka bir telefon konuşmaz.
Ya düşünsene Note 7'nin tasarım ID'sini satın almışlar.
Aynen sadece. Tamam.
İçinde A11 çipi.
Daha küçük batarya. Her zamanki gibi daha küçük batarya.
Ben sana söyleyeyim rekordun telefonu olur.
Evet.
Böyle bir gerçekler var.
Ya bu arada Note 7'nin Vietnam'da falan satışa çıkacağı daha düşük fiyatlı daha küçük kapasiteye yalanlar.
Hindistan'da vesaire böyle pazarın çok büyük olduğu gelişmekte olan ülkelerde fiyatı kırparak şey yapacaklar söylüyorum ama o yalanlandı. Hmm. Benim merak ettiğim konu şu, Note 7 patladığı dönemde bir sonraki Amiral gemisinde Note 7 alanlara bazı güzellikler yapacağız demişlerdi. İşte S8'in yarı yarıya verilmesi mi?
Resmi açıklama mıydı o yoksa dedikodu muydu?
O dönem çok karışıktı.
Evet, yani
bir şeyler söylüyordu ama...
Ama bizim beklentimiz bu yönde.
Yani sonucunda Onu tabii şeyde yuvarlayabilirler. Note 7'den Note 8'e de olabilir o. Ama S8'de yaparlarsa telefonun zaten kendisinin belli bir gücü ve potansiyeli var.
O ilk çıkışta üstüne gazalır.
Note 7 almış adama 800 dolar yerine 600 dolara da verirse zaten.
Yürür o zaman deli.
Yürür ve evet. O Note 7 olayını tamamen unutturur. Çünkü
hatta sevinirler. Note 7'de öyle bir şey olduğu için.
Ama tabii Samsung'un da kendi sorunları var. Şu anda varis hapiste. Yani evet. Savcılık kontrolünde. Bakalım o tarafın. Biz S8'i falan konuşacağız nasıl olacak diye de. Onlar kendi adamı bu adamı nasıl kurtaracağız diyorlar. Abi sonuçta çünkü öyle bir takım sıkıntıları da var. Evet arkadaşlar, bu haftalıkta mobilitenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta galiba yayınlayamayacağız senin Amerika'da olmandan dolayı.
Evet, belki sen, tek başına sen bir değerlendirme yaparsın ya.
Tek başına çok monolog olur ya.
Seni seviyor insanlar ya.
Sen ama cuma gelmiyorsun değil mi?
Yok.
O zaman
cuma uçaktan iniyorum.
Belki koşa koşa gelirsin, kim bilir.
Ölmezsen. Arkadaşlar aktarma derken 23.30'da burada olacağım. 22 saat sürer mi? Bir insan olana 22 saat yolculuk yaptırılır mı ya?
26 saat yapmıştım var. Hawaii'ye giderken toplantı için.
Yine sen Hawaii'ye gidiyorsun. Ben San Diego bir de.
Çok lafı uzatma, çok kısa bir şey söyleyeyim. Hawaii şöyle. İstanbul'dan Frankfurt'a gitmiştim. Frankfurt'tan Airbus A380'den Lufthansa'nın San Francisco'ya uçmuştum 13 saat. San Francisco'dan uçağa bindim. 6 saat daha uçtum. Okyanusun ortasına adaya iniyorsun, hala Amerikan toprakları. Hawaii sonucu Amerikan eyaleti.
Çok enteresan ya. Evet,
İstanbul Londra 4 saat.
Ya kıta ben bitiyor. Heathrow'a gidiyorum işte. Londra oradan geçeceğim. O biraz uzatıyor. Türk Hava Yolları'ndan bir tane vardı. British Airlines'tan uçuyorum bir de. O da kötü oldu benim için.
Rezalet, çok kötü.
Neyse biz bu konuyu çok uzatırız. Boşver, başka yerde konuşalım.
Evet arkadaşlar, bu hafta da mobilitenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.